Ayrım 10.
Köy veya kasabaya rüştiye, her kente sivil idadi ve her vilayet merkezine Fransız liselerini örnek alan Sultaniye adlı yüksek okullar kurulacaktı. Bu okulların hepsi erkekler içindi. Ama bu nizamnamede kızlar için ayrı okullara ilişkin maddeler de konulmuştu. 1870'lerde ilerleme hala çok yavaştı. Ama Sultan Abdülhamit'in saltanat döneminde sıbyan mektepleri ve idadiler ağı hızla yayılacaktı. Sadece iki sultaniye kurulmuş olup ikisi de başkentteydi. Biri 1869'da eski saray okulu Galatasaray'da kurulmuştu. Diğeri ise 1873'te Aksaray semtinde Müslüman öksüz ve yetimleri için kurulan Darüşşafaka idi. Bilhassa Galatasaray, imparatorluğa, sonra da cumhuriyete dış görünüşüyle iyi eğitim görmüş, gerek Müslüman ve gerek gayrimüslim yönetici, diplomat, yazar, doktor ve akademisyen kuşakları kazandıracaktı. 19. yüzyılda eğitimdeki gelişmelerin sonucu olarak imparatorlukta artık 4 tür okul bulunuyordu. İlkini geleneksel Müslüman okulları, yani mektepler ve geleneksel İslam ilimleri programını uygulayan medreseler oluşturuyordu. Ardından Tanzimat'ta kurulan ve 2. Abdülhamit'in 1876-1909 saltanatında çok yaygınlaştırılan laik devlet okulları geliyordu. Bu okullar ekseriya vasat olan düzeylerine rağmen imparatorluğu ve de Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek olan reformcu kadroları yetiştireceklerdi. Üçüncü tür okulları milletlerin kurdukları ve parasını temin ettikleri okullar ve dördüncüsünü de yabancı Katolik ve Protestan misyoner heyetlerinin ve Musevi Allianz Israelite Üniversitesi'nin yönetmekte olduğu, Müslüman çocuklarının da az ama artan sayıda devam ettikleri okullar oluşturuyordu. Ancak hiç kuşkusuz bu eğitim sistemi imparatorluğun hala nüfusun %10'unun altında olan okumuş seçkinleri arasında ulusal bir dayanışma duygusu ya da müşterek bir kimlik duygusu uyandırmak için tasarlanmış bir eğitim sistemi değildi. Ekonomik bütünleşmenin artması. Daha önce belirtilmiş olduğu gibi burada incelenmekte olan dönem Avrupa'daki 100 yıl ortası ekonomik canlanma dönemine tesadüf etmişti. 1838-1841 yıllarında büyük Avrupa devletleriyle olan serbest ticaret anlaşmalarından sonra Osmanlı ekonomisinin kapitalist sistemle olan bütünleşmesi eskisinden hızla ilerledi. Bunun ve Avrupa'nın başlıca ülkelerindeki ekonomik genişlemenin sonucunda Osmanlı dış ticareti ticaret hacmini her 11 ila 13 yılda 1-2'ye katlayarak yılda %5'in üstünde bir hızla genişledi. Aynı zamanda İngiltere'nin bu ticaretteki payı belirgin şekilde arttı. İngiltere, imparatorluk için en önemli sanayi ürünleri kaynağıydı. Fransa hiçbir zaman bu seviyeye ulaşamadı. Bununla beraber Osmanlı tarım ürünleri için önemli bir pazar olarak kaldı. Avusturya önemli bir ticaret ortağı olmayı sürdürdü. Ancak onun ticaretinin çoğu bu yüzyıl süresinde imparatorluktan ayrılan Balkanlardaki bölgelerle oluyordu. Bütün Tanzimat dönemi boyunca bu ticaret modelinin önemli bir özelliği de Osmanlı'nın büyük ticaret açığı idi. Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu ekonomisine olan katılımı Kırım Savaşı'ndan itibaren ticaretin ötesinde yatırımlara da yayıldı. Girişimlere yapılan dolaysız yatırımlar henüz önemsizdi ama Osmanlı hükümetine borç verme şeklinde yapılan yatırımlar önemli hem de çok önemli bir rol oynamıştı. Mali sorunlar reformcu hükümetlerin zayıf noktasıydı ve öyle de kaldı. Modernleşme hamlesi pahalıydı. Görülen iş karşılığında ücret verme sistemi yerine maaş sistemine geçilmesi, yeni orduya ağır silahlar alınması ve modern bir donanma edinme çabası devlet harcamalarını artırmıştı. 1860'ların sonlarından itibaren Sultan Abdülaziz'in kişisel müsrifliği de denetlenemez hale gelmişti. Tanzimat hükümetleri artık bütçe açıklarını önceki hükümdarların 16. yüzyıldan beri yapmış oldukları gibi düşük ayarlı sikke çıkararak kapatmaya çalışmıyorlardı. Nedeni şuydu: dış ticaretin genişlemesiyle kambiyo rayiçleri çok daha fazla önem kazanmıştı ve Osmanlı sikkesine yapılan her ayar düşürme belli başlı Avrupa paraları karşısında derhal bir değer kaybı olarak yansıyordu. Galata'daki Ermeni bankerlerden bir zaman için borç alınmıştı. Ama bu bankacılık kuruluşları oldukça küçüktü ve uyguladıkları yüzdelerse yüksekti. Çok defa yılda %16 ile 18 civarında. Bu nedenle hükümet 1840'larda dışarıdan borç almayı düşünmeye başlamıştı. Aslında Galata bankerlerinden alınan borcun bir kısmı Avrupa'yı da alınan borca karıştırmış oluyordu. Çünkü bu bankerler devlete ödünç verdikleri paranın bir kısmını dışarıdan borç almışlardı. Resmi olarak dış borçlanma 1854'te başlamıştı. Kırım Savaşı harcamalarından dolayı hükümetin ağır mali zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir sırada, batılı iki büyük güçle olan ittifak, Avrupa piyasalarından borçlanma koşullarını nispeten elverişli bir hale getirmiş bulunuyordu. Nispeten elverişliydi çünkü bu borç ve onu izleyen borçların verilme koşulları göründüğünden çok daha az cazipti. Nominal faiz oranı hep %4 ile 6 arasındaydı. Ama İngiltere ve Fransa'nın kefil olduğu 1855'teki savaş borcu haricinde tahviller Avrupa borsalarında nominal değerlerinin çok altında, hatta bazen %70 kadar altında satılıyordu. Uluslararası bankaların ücret ve komisyonları çıkartıldığında borç alınan bu paraların Osmanlı hazinesine getirdiği ortalama net gelir, borç alınan paranın nominal değerinin %50'si civarında oluyordu. Osmanlı hükümeti faizlerden başka aldığı miktarın iki katını da geriye ödemek zorundaydı. Kuşkusuz bu borçlar sonradan hazine için ağır bir yük haline gelmişti. Devlet gelirleri çok az arttığı için borçların faizlerinin ödenmesi ciddi bir sorun olmuştu. 1861'de borcun zamanında ödenmemesi sorun olmuş ve son anda giderilmişti. Borcun ödenen faizi 1870'te hazine gelirinin 1/3'ünü tutuyor ve bu oran hızla yükseliyordu. Yeni borçlanmanın büyük bir kısmı, yarısı ila 2/3'ü faizlerin ve özellikle de önceki borçların ödenmesinde kullanılıyordu. Bu borçlar para ihtiyacındaki bir hükümete, borcun üzerinden yüksek komisyonlar kazanan bankacılara ve yüksek kazançlı bir yatırım olarak da çoğu Fransız olan Avrupalı küçük yatırımcılara ne kadar cazip görünmüş olursa olsun, Avrupa borçlarının işlerliğindeki herhangi ciddi bir duraksamanın bir felakete yol açacağı 1870'li yıllarda anlaşılmıştı. 1858 yılında alınan borçla bilhassa çok karmaşık olan Osmanlı para sisteminin istikrara kavuşturulması amaçlanmıştı. Sürekli ayar düşürme nedeniyle tedavülde aynı nominal değere sahip ama içinde farklı gümüş miktarları bulunduğu için gerçek değeri farklı olan sikkeler bulunuyordu. Madeni para eksikliği bu sikkelerin piyasadan tamamen çekilip alınmasına engel oluyordu. Hükümetin 1844'te gerçekleştirdiği genel bir para reformundan sonra bile bu yapılamamıştı. Bu para reformuyla 3 birim kullanıma sokulmuştu. Kuruş, 20 kuruş değerindeki mecidiye ve 5 mecidiyeden oluşan Osmanlı lirası. Bu yeni madeni paralar Fransa örneğine göre altın ve gümüş karması bir ayara bağlanmıştı. Ancak imparatorlukta tedavülde olanlar sadece Osmanlı madeni paraları değildi. Değişik Osmanlı hükümetlerinin sorumsuz para politikalarının sonuçlarından biri, yabancı sikkelerin, özellikle Avusturya Maria Teresa talerinin, Fransız frangı ve Napolyon altınının ve Rus rublesinin imparatorluk içinde sadece dış ticarette değil, içerideki ticari işlemlerde de yaygın biçimde kullanılması olmuştu. Bunların üstüne Osmanlı hükümeti bir de kaimi adı verilen kağıt parayı 1840'da ve bir kez de 1847'de basarak mali sıkıntısını azaltmaya çalışmıştı. Aslında kaime modern anlamda kağıt para değil, geçerli yasal para olarak kullanılması düşünülmüş %8 faize sahip devlet tahviliydi. Hazinenin ödeme yeteneğine olan itimat o kadar azdı ki kaimeler kısa zamanda altın eşdeğeri karşılığında %40'a kadar kırılmışlardı. İtimadı kazanmanın tek yolu kaimenin tümünü geri çekmekti. 1858 tarihli dış borçlanma sayesinde hükümet bunu büyük ölçüde yapabilmişti. Aynı sikkelerin yerel talebe bağlı olarak imparatorluğun farklı yerlerinde farklı değerler taşıması, imparatorluğun sonuna kadar devam eden bir para sorunu olarak kalmıştı. Karmaşık para durumu bankacılığı, imparatorlukta çok ihtiyaç duyulan ve çok karlı bir girişim haline getirdi. Öyle ki zengin Ermeni, Rum ve Musevi bankacılar gerçekten de kar getirici, uzun vadeli yatırım gerektiren verimli işlere yatırım yapmada belirgin bir isteksizlik gösterir oldular. Bu durum imparatorlukta kapitalist bir ekonominin gelişmesine ciddi bir engel oluşturuyordu. Bununla birlikte hükümet bankacılığın ekonomik öneminin farkına varmış ve gelişmesine destek olmuştu. 1856'da Osmanlı Bankası kuruldu. Bu banka imparatorlukta faaliyet gösteren bankaların en önemlisi olacaktı. Ama ismine karşın bu bir Osmanlı kuruluşu değil, yönetim merkezi Paris'te olan bir Fransız-İngiliz kuruluşuydu. Kültürel değişiklikler. Tanzimat dönemine sadece dış siyasal müdahaleler, idari reformlar ya da ekonomik bütünleşme açısından bakılırsa bu dönem yeterince anlaşılamaz. Tanzimat ayrıca sınırlı bile olsa bir anlamda kültürel bir devrimdi. Tanzimat döneminde devlete egemen hale gelen kalemiye mensupları, bürokratlar yeni bir tipti. Bunların yükselmelerini sağlayan şey Avrupa'yı ve Avrupa dillerini bilmeleriydi. İçlerinden birçoğu bu bilgileri Babali'nin tercüme odası ve tahrirat-ı hariciye kalemlerinde ve diplomatik hizmetlerde edinmişlerdi. Bilgileri de tarzları da yeniydi. Redingot ve fez giyiniyor, artık sık sık görüştükleri Avrupalıların arkadaşlığından hoşlanıyorlardı. Bu yeni yaşam tarzı padişahları bile etkilemişti. Artık toplumsal ve diplomatik toplantılara katılıyor, kendilerini başkent halkına gösteriyor, hatta çevre eyaletlere ziyaretler yapıyorlardı. Sultan Abdülaziz'in 1867'de Fransa ve İngiltere'ye yapmış olduğu seyahat hiç görülmemiş bir şeydi. İlk kez bir Osmanlı hükümdarı barışçıl amaçlarla yabancı toprağına ayak basıyordu. Islahatların babası Reşit Paşa, onun yetiştirmeleri olan ve imparatorluk işlerini 1850-1860'larda yöneten Ali ve Fuat Paşalar, ünlü taşra ıslahatçısı Mithat Paşa, ünlü yasa hazırlayıcısı ve eğitimci Ahmet Cevdet Paşa gibileri bürokrasinin en iyi temsilcileri olup son derece yetenekli kişilerdi. Ne var ki alt bürokratların birçoğu Batı hakkında sırf yüzeysel bir bilgiye sahip olup bu bilgiyle geleneksel Osmanlı usullerini züppece reddedişi birleştirmiş kişilerdi. Bu kişilerin hem tebaasından zorla yeni şeyler isteyen merkezi bir devletin temsilcileri hem de yabancı bir kültürün açıkça taşıyıcıları olmaları kendilerini geleneksel Müslüman çevrelerde hiç sevilmeyen kişiler haline getirmişti. Batılılaşmış Osmanlı Hristiyanları ve kuşkusuz yabancılar çoğu zaman bu kişileri anlamadıkları bir uygarlığı taklit eden doğulular olarak alaya alıyorlardı. Reformlara muhalefet. Tanzimat'ın reform politikaları hiçbir zaman halkın isteğine dayanmamıştı. Reformlar, başı çeken bürokratlar gerekli gördükleri ya da bürokratlar büyük devletlerin temsilcilerince harekete geçmeye zorlanmış oldukları için bu reformları Osmanlı toplumuna zorla kabul ettirmişlerdi. Bu nedenle reformların kitle desteği asla geniş değildi. Reformlara destek olması beklenen imparatorluğun Hristiyan halkı bir dereceye kadar destek verdi. Ama reformlar bu cemaatler arasında ayrılıkçı milliyetçiliğin yayılmasını önlemeye yetmedi. Zaman geçtikçe Müslüman çoğunluk atalarının kılıçla kabul ettirmiş olduğu üstünlükten feragat etmek gibi gördüğü şeylere gitgide daha fazla karşı çıkar oldu. Bunlar Tanzimat'ın büyük paşalarını özellikle 1856 fermanından sonra Avrupalı güçlerin ve zenginliği ve gücü gözle görülür şekilde artan Hristiyan cemaatlerin çıkarlarına hizmet eden kişiler olarak görüyorlardı. 1870'lerde Müslüman bir tepki başladı. Ancak bu türden bir coup d'état duyarlılık daha önce 1859'da Boğaziçi'ndeki Kuleli Kışlası'nda patlak veren bir darbe girişiminde ve ayrıca 1860'da Suriye'deki cemaatlerin şiddet eyleminde de önemli bir rol oynamıştı. Reformlara karşı bir üçüncü muhalefet çeşidi, reformcular çevresinin kendi içerisinde gelişiyordu. Reformcu bürokratlar topluluğunun batı tarzı eğitimden geçmiş, çoğu çeşitli zamanlarda Bab-ı Ali tercüme odasında çalışmış, tipik bazı temsilcileri, Fransızca bilmeleri sayesinde zamanın Avrupa düşünce akımlarıyla, özellikle 1848'in düşünceleriyle liberalizm ve milliyetçilikle tanışmış oldular. Bu kişiler Osmanlı aydınlarının öncüleri olarak tanımlanmaktaydılar. Bunlar ayrıca Reşit Paşa'nın koruyuculuğu altında olarak mesleklerine umut verici bir başlangıç yapmanın ardından Ali ve Fuat Paşalarla bozuşmuş ve bu nedenle de bu iki paşa reform politikalarına ağırlıklarını koydukları sürece yükselememiş kişilerdi. İktidar merkezinden dışlanmaları nedeniyle sivrilmek için başka yollar aramak zorunda kalmışlar ve içlerinden bazıları bu yolu imparatorluk için yeni olan bir meslekte, gazetecilikte bulmuştu. Daha önce görmüş olduğumuz gibi ilk Osmanlı gazetesi olan Takvim-i Vakai Sultan Mahmut zamanında çıkmıştı. Ama bu gazete modern anlamda bir gazete olmaktan çok bir resmi bültendi. Mülkiyeti ve yayımı özel olan ve Osmanlı Türkçesiyle yayınlanmış ilk gazete bir İngiliz göçmeni olan Churchill adlı birinin 1840'da çıkardığı Ceride-i Havadis'iydi. Bu da resmi politikaları geniş ölçüde yansıtmaktaydı ama uluslararası gelişmeler hakkındaki haberlere devletin gazetesinden daha çok yer ayırıyordu. Osmanlı basınının asıl başlangıç noktası İbrahim Şinasi'nin başyazarı olduğu Tercüman-ı Ahval adlı yeni bir gazetenin çıkartıldığı 1860'ların başlarına kadar götürülebilir. Şinasi Reşit Paşa'nın himayesi altındaydı. 1848 liberal devrimi sırasında ya da bunun hemen ardından Paris'te öğrenim görmüş ve Avrupa'nın liberal düşüncelerini özümsemiş, inançlı bir modernleşme taraftarı olarak geri dönmüştü. 1862'de kendi gazetesi Tasvir-i Efkar'ı çıkartmak için Tercüman-ı Ahval'den ayrıldı. Hükümetin otoriter eğilimlerine ve Avrupalı güçlerle olan bağımlılığına çatmakta olan bu gazete kısa zamanda tümüyle hükümete ılımlı eleştiriler yönelten bir araç haline gelmişti. Anlaşıldığı kadarıyla hükümetin kendisine karşı harekete geçeceğinden korkan Şinasi 1865'te aniden ülkeyi terk edip Paris'e gitti. Gazetesini ise Tasvir-i Efkar'a ve başka gazetelere birkaç makaleler yazmış olan Bab-ı Ali tercüme odasındaki genç bir memura Namık Kemal'e teslim etti. Gazete Namık Kemal'in yönetiminde daha radikalleşti. Başyazıları 1860'ların sonlarında daha da bütünlüklü geliştirilecek olan fikirleri açıklamaya başladı. Gayri memnun genç bürokrat ve yazarlar topluluğu içerisinde düşüncelerini açık seçik en iyi dile getirebilen kişi olan Kemal'in fikirleri için yapılacak en iyi tanımlama, bunların liberal değerlerin İslami kanıtlarla bir savunulması olduğudur. Yeni Osmanlılar diye tanınmaya başlayan Kemal ve diğerleri, geçmişe yani hem İslamiyet'in altın çağına, hem de imparatorluğun yükseliş dönemine aşırı özlemle bakan, sofu Müslüman oldukları kadar Osmanlı yurtseveri olan kişilerdi. Ali ve Fuat Paşaların politikalarını geleneksel Osmanlı ve İslam değerlerini hiçe sayarak Avrupa'nın yüzeysel taklidi olmakla ve Avrupa çıkarlarına hizmet etmekle itham etmekteydiler. Ayrıca Tanzimat rejimini ulema henüz daha bağımsız ve güçlü bir konumdayken imparatorlukta var olduğu farz edilen eski denetim ve denge mekanizmalarını yok etmiş tek taraflı bir bürokratik istibdat olarak görüyorlardı. Tanzimat politikalarının devletin yıkılmasına yol açacağına inanıyorlardı. Onlara göre çözüm, imparatorluğa temsili, anayasal ve parlamenter bir yönetimin getirilmesinde ve böylece Müslüman gayrimüslim bütün Osmanlı tebaasına tam bir yurttaşlık ve devlete sadakat duygusunun aşılanmasında yatıyordu. Bu iş yapılırken imparatorluk Avrupa'nın liberal devletlerini örnek alacaktı. Ama yeni Osmanlılar bu işin aynı zamanda halk egemenliğini tanıyan şeriat ilkelerine bir dönüş demek olduğuna da inanıyorlardı. Kemal'e göre örneğin yeni bir halifenin cülusunda İslam cemaatinin liderleri tarafından yapılan geleneksel biat uygulaması, sadakat yemini esasında halk ve hükümdar arasındaki toplumsal bir sözleşmenin onaylanmasıydı. Kemal, Osmanlı halkına düşüncelerini açıklayabilmek için eski sözcüklere yeni anlamlar verilmesiyle oluşturulan ve 19. yüzyıl liberalizminin terminolojisine karşılık düşen yeni bir sözcük dağarcığı yaratmıştı. Arapça vatan sözcüğü, Fransızcadaki patri, hürriyet sözcüğü, Fransızcadaki libert, millet sözcüğü, Fransızcadaki nation sözcüklerinin eş değeri haline geldi. Bu yeni terminoloji, sonraki özgürlükçü ve milliyetçi Müslüman kuşakların ideolojik araçları olacaktı. Kemal, gazetelerde devleti eleştirmekle ve yeni düşünceler açıklamakla yetinmemişti. Ayrıca 1865'te İtalya'daki Carbonari örneğine göre İttifak-ı Hamiyet adlı gizli bir cemiyeti kuran, yurtsever, anayasal ve parlamenter bir yönetim biçimini getirmeyi amaçlayan 6 genç bürokrattan biriydi de. Bu cemiyeti 2 yıl içerisinde aralarında padişahın yeğenleri olan Veliaht Murat ile Şehzade Hamit'in de bulunduğu birkaç yüz kişinin katılmış olduğu anlaşılıyor. Muhalefet hareketinin gelişen Osmanlı basınındaki yazılarıyla sonraları ün kazanacak olan öteki üyeleri ise Ali Paşa'nın baskısıyla konumundan olmuş olan eski mabeyincilerden Ziya Bey, sonradan Paşa, ile kısa ömürlü Muhbir Gazetesi'nin yöneticisi olan Ali Suavi idi. Ziya genel olarak Kemal'den daha muhafazakardı. Sınırlı yetkileri olan bir Osmanlı parlamentosunu savunuyor ve gayrimüslimlerin eşitliğine karşı çıkıyordu. Ali Suavi ise radikal bir dini tutucuydu. Mısır, Hıdivi İsmail Paşa'nın kardeşi ve Mehmet Ali'nin torunu olan Mustafa Fazıl Paşa ise muhalefet hareketi için hayati önemli bir kişiydi. Mustafa Fazıl Paşa, liberal düşünceli bir adam olarak biliniyordu. Ama onu 1867 yılı başlarında halkın yanında yer almaya sevk eden şey kişisel bir kindi. Osmanlı İmparatorluğu'nda olduğu gibi Mısır'da da tahta geçiş evlatların yaş sırasına göre belirlenmekteydi ve buna göre Mustafa Fazıl tahta geçecek ilk kişiydi. Ancak ağabeyi Hıdivi İsmail bir süreden beri tahta geçme sırasının kendi oğlu lehine değişmesi için İstanbul hükümetine baskı yapmakta ve rüşvet vermekteydi. Sonunda 1866'da tahta geçme sırasını değiştiren bir ferman elde etmeyi başardı. Bunun üzerine Mustafa Fazıl Fransa'ya gidip padişaha Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflığına dikkati çeken ve hükümeti amansızca çatan açık bir mektup göndererek öç aldı. Mustafa Fazıl bu arada Avrupa basınında kendini genç Türkiye'nin temsilcisi olarak takdim etmeye başladı. 1865'te bir basın yasası çıkarmış ve sansür getirmiş olan hükümet bu eleştiriye, bilhassa da Girit bunalımını ele alış şekline yapılan eleştiriye çok öfkelendi.